Bu kitap Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Fatih Önal. Eserin adı Söz Çakal Carlos'ta. İfşalar, konuşmalar, yazılar. Çevirmeni Hayrettin Soykan. Türü araştırma. Tahkim Yayın Evi. Baskı sayısı 3000 adet. Baskı yılı ve ISBN nosu İstanbul 2010 ISBN 978-605-882-520-8. Bu kitap 340 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 22 Ağustos 2012. Kitabın arka kapağı. 16 yıldır Fransa'da cezaevindeyim. Peki 16 yıl önce ne olmuştu? Sudan'da Usame Bin Laden, Ebu Nidal ve İmad Mugniye ile beraber 60 kadar Sudan gizli servis görevlisinin gözetim ve koruması altında hayatımızı sürdürüyorduk. Ve bir gün gözlerimi Fransa'da CIA ve Fransız gizli servis yetkilileri karşısında açtım. Beni satmışlardı. Kimdi peki sorumluları? Sudan'daki rejimin başı Ömer el-Beşir ve Kli tarafından CIA'ya satıldım. Parayı CIA'ya teslim edilmem karşılığında petrodolarları ile Suudiler ödedi. Ellerinde esir olmamıza rağmen, cezaevinde olmamıza rağmen nasıl da korkuyorlar hala bizden. Bizden korkuları başımızı eğmemiş olmamızdandır. Yoksa maddi neticeleri bakımından biz ne yaptık ki? Örnek olarak ortaya koyduklarımızdır onların korkusunu böyle azdıran. Savaşı hala sürdürüyor oluşumuzdur onları en çok ürküten. Eğer doğru yolda olmasaydık bizden ne korkarlar ne de umursarlardı. Onlar için hakiki tehlike bizim eylem kapasitemiz falan değil. Bizlerin başkalarına örnek olmamız, neyin nasıl yapılacağını bil fiil göstermemiz ve öncülük etmemizdir. Bizi zaten sevmezler, şahıs olarak beni de sırf bu yüzden ve özellikle sevmezler. Eğer gerçek bir Müslümansanız sizin lehinize işleyecek hiçbir milletler arası kanun yoktur. Zira siz bir devrimcisiniz, emperyalist baskıyı ve bunun yerleşik kurumlarını reddediyorsunuz, davanız için ölmeye hazırsınız, yani siz prensipleri olan bir insansınız. Şayet bu nevi prensipleriniz yoksa veya aşınmışsa, şayet satın almak üzere sizin için biçtikleri fiyata razıysanız, artık size tüm kapıların sonuna kadar açılacağı ortadadır. Ben alelade bir siyasi mahkum olarak görülmüyorum ve günün birinde öldürüleceğimi de biliyorum. Birçok kişi benim yok edilmemi istiyor ve o günü hasretle bekliyor. Ama ben yaşayan bir şehit olarak hala hayattayım. Mücadeleye devam ediyorum ki bundan gurur duyuyorum. Ve örnek olmaya, diğerlerini direnişe, yüreklendirmeye bundan sonra da devam edeceğim. Carlos. İliç Ramirez Sanchez veya daha sık kullanılan lakabıyla Çakal Carlos, Venezuela doğumlu efsane gerilla komutanı. 1994 yılında yakalanana kadar rekor sayıda yasa dışı eyleme imza atan Carlos, 1949 yılında Marksist bir ailenin oğlu olarak Venezuela'nın Caracas şehrinde dünyaya geldi. Londra ve Moskova'da üniversite eğitimi gördü. Uzun bir dönem Marksist gençlik örgütlenmelerinin içinde yer alan Carlos, 1975 yılında Filistin Halk Kurtuluş Cephesi FHKC kamplarında eğitim alarak İsrail'e karşı savaşmaya başladı. Daha sonraki yıllarda İsrail hükümetine karşı verdiği mücadeleyi Batı'nın büyük şehirlerine taşıyan Carlos, İsrail'le ilişkisi olan birçok kişi ve kuruluşa silahlı ve bombalı saldırıda bulundu. 1980 yılında dünyanın en çok aranan adamı olarak ilan edilen Carlos, CIA, Mossad, Interpol ve Fransız istihbaratını birçok kez atlattı. Arandığı dönemde dünyanın birçok ülkesine sahte kimliklerle seyahat etti. Özellikle 1980'li yıllarda yaptığı eylemlerle adını duyuran Ilich Ramirez Sanchez hakkında birçok kitap yazılırken hayatı da defalarca kez filmlere konu oldu. Carlos'un en önemli eylemlerinden birisi de Viyana'daki OPEC toplantısında aralarında 10 petrol bakanının da bulunduğu 70 kişiyi rehin alması ve olay sonrası rehineleri Cezayir'e kaçırmasıydı. Carlos 25 yıllık bir kovalamacının ardından 1994 yılında CIA, Mossad, Fransız, Sudan ve Suudi Arabistan istihbarat örgütlerinin ortaklaşa düzenledikleri bir operasyonla yakalandı. Mahkeme sonrası müebbet hapis cezasına çarptırılan Carlos, yargılanma esnasında tanıştığı avukat Isabel Kutan Peyr ile evlendi. 1975'te Müslüman olan ve Salim Muhammed adını alan Carlos'un Devrimci İslam adıyla Türkçe'ye çevrilmiş bir de kitabı bulunuyor. Ilich Ramirez Sanchez Carlos'la görüşmeler. Gazeteci Fazıl Duygun, avukat Güven Yılmaz, gazeteci tercüman Hayrettin Soykan, avukat Ahmet Arslan. Carlos'un ön sözü. 1 Eylül 2010 Poezi. Baranda yayınlanan makaleler, ifşalar, mülakatlar. Avukat Hasan Ölçer, avukat Güven Yılmaz, avukat Ahmet Arslan ve avukat Ali Rıza Yaman'ın benim savunma avukatlarım oldukları günden bugüne, üstelik lisan ve anlaşma güçlüklerine rağmen aramızda hala süren en verimli çapta bir fikir alışverişi gelişti. Böylelikle ben de K. Mirzabeyoğlu'nun muhteşem fikirlerine gün geçtikçe daha bir aşina olabiliyorum. Baran dergisi işte bu fikir alışverişlerimizi neredeyse her hafta muntazaman yayınlıyor. Bir dönem Time Türk internet sitesi de buna işlik etti. Lisan engeli bu çabamızı doğrusu hiç de kolaylaştırmıyor. Yine de tercüman Hayrettin Soykan tüm bu aksan güçlüklerinin, farklı dillerden akseden tesirlerinin ve benim sıra dışı siyasi konuşma tarzımın üstesinden oldukça başarılı biçimde geliyor. Militan gazeteci Fazıl Duygun ise 10 sene önceki bir meseleden dolayı yakın zamanlarda 3 yıllık bir hapis cezasına çarptırılana kadar tüm bu görüşmelerin yayına hazırlanması safhasında daimi bir rol icra ediyordu. Yeri gelmişken milletler arası kamuoyu buna ne diyor acaba? Hiçbir şey. Müslüman gazetecilerin hiçbir hakkı mevcut değildir. Fikir mahkumları Türkiye'de daha ne kadar zaman kilit altında kalacak? Ramazanınız mübarek olsun. Carlos. Ürdün'den Akdeniz'e tek bölünmez Filistin. İslam davasının kahraman devrimcisi Salim Muhammed Carlos'a. Daha henüz ölmedik, söyleyecek sözümüz var ve görüşmek dileğimiz ümitten öte. Bir gün buluşuruz inşallah. Öncü rolünü unutma aziz gönüldaş. Allah her iki dünyada yüzünü güldürsün. Sana hayırlı ve mutlu günler diliyorum. Kurtuluşa ermen dualarımla. 28.05.2010 Salih Mirzabeyoğlu. Bu cümleler Salih Mirzabeyoğlu tarafından Telegram zihin kontrolü işkencesi altında Carlos'a Baş Yücelik Devleti adlı eserinin İngilizcesini imzalarken avukat görüşü sırasında yazılmıştır. Dünya. Terör nedir? Asıl terörist kimdir? Yeni Devir Hukukçular Derneği tarafından 11 Ekim 2009 Pazar günü İstanbul Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve Profesör Doktor Hasan Könlü'nün konuşmacı olarak katıldığı Milletler Arası Hukuk ve Terörizm konulu konferansınıza dair şunları söyleyebilirim. Terörizm kavramına dair konuşmadan önce bu kelimenin nereden geldiğini belirtmek gerekiyor. Terörizm terörden gelir, korkutmak anlamına gelen bu terör kelimesi bir metod olarak ilk kez Fransız devrimi sırasında ve bir devlet politikası halinde kullanılıp tatbik edilmiştir. Jacobenlerin iktidarda olduğu devrimin bu ilk döneminde kraliyet taraftarlarının yabancı ülkelerden aldıkları destekle devrime karşı gelmeleri üzerine, devrim muhalifi olan cumhuriyet muhalifi olarak görülen bu kesimlere yönelik olarak devlet güçleri tarafından büyük bir sindirme harekatı düzenlenmiş, adına da resmen terör denmiştir. Fransa'yı çevreleyen ve kraliyetle yönetilen diğer tüm devletlerin orduları o dönemde Fransa'ya karşı saldırı pozisyonu almıştı. Özellikle İngiliz, Avusturya ve Prusya orduları bu durumdaydı. Fransa bu bakımdan tüm vatandaşlarının bir devrimi korumak için savaşa katıldığı ve böyle bir halk ordusuna sahip olmuş tarihteki belki ilk devlettir. Her neyse, işte devrimin karşı karşıya kaldığı tüm bu dahili ve harici tehlikeleri bertaraf etmek üzere Fransız devlet güçleri böyle bir terör politikası uygulamış, devrim muhalifleri hatta tüm muhalif addedilenler üzerinde kelimenin tam anlamıyla bir terör estirmiştir. Bu terörist metodları kullanan devrim mahkemeleri kurdurup on binlerce Fransızı o kendi icatları olan giyotine göndermişlerdir. Hemen anlaşılacağı üzere terör bir devlet politikasının ismidir ve kavram olarak ilk kullanılışı da böyle olmuştur. Peki tarihte ilk kez Fransız devleti mi kullanmıştır bu politikayı? Elbette hayır. İnsanlığın başladığı ilk günden bu yana devlet olan hemen her yerde adı böyle konulmasa da terör bir devlet politikası olarak ya devlet orduları yahut devletler adına iş gören teşkilat ve ajanlar eliyle daima uygulana gelmiştir. Kime karşı? Tabii ki halka karşı, rejim muhalifi görülen kişi ve gruplara karşı. Kısacası terör denilen şey bir devlet politikasıdır. Bu kavram Fransız devrimi tarafından icat edilmiş ve halka karşı tatbik edilmiştir. O zamandan bu yana bu kavram terör, terörist, terörizm şeklinde Avrupa'da popülerlik kazanmış, ancak kavramın icadındaki Robespierre faktöründen dolayı menfi bulunup mahkum edilmiştir. Ne var ki kendileri devlet terörünü hemen hiçbir zaman bırakmamış ve bu metodu muhaliflerine karşı geçmişlerinden bugüne hep tatbik ede gelmişlerdir. Üstelik ikiyüzlü bir tavırla 19. yüzyıldan bu yana kendi işgal ve zulümlerine baş kaldıran herkesi terörist olarak yaftalamaya başlamışlardır. Fark edileceği üzere burada enteresan bir çelişki, bir ikiyüzlülük söz konusudur. Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri 2001'de kanun dışı biçimde bir başka devleti, Irak'ı bombalıyor, çoğu silahsız sivil olmak üzere on binlerce insanı öldürüyor, seyretilmiş uranyum gibi kullanımı insanlığa karşı suç teşkil eden çok çeşitli silahları kullanıyor, bu kullanım sebebiyle Irak toprağını zehirleyip her yıl on binlerce insanın ölümüne veya sakat doğuma sebep veriyor. Ama her ne hikmetse bu terörizm sayılmıyor. Bu silahlı ordulara karşı değil masum sivillere dönük bir saldırı olmasına rağmen hiçbir zaman terörizm addedilmiyor. Diğer taraftan binlerce kilometre öteden güya demokrasi adına ölüm saçarak gelen bu işgalcilere karşı o halkın fertleri yahut gönüllü savaşçılar işgal altındaki toprakları savunmak için çok basit silahlarla savunmaya geçtiklerinde, hatta savunacak daha etkili bir silah bulamadıkları demde kendi en değerli varlıklarını yani hayatlarını feda ettiklerinde bu kez terörizm oluveriyor bunun ismi. Terörizm, işgal altındaki kendi ülkelerini savunacak uçakları, füzeleri, tankları olmayan çaresiz insanların hafif silahlarla yahut bedenlerini feda ederek gerçekleştirdikleri direnişe isim olarak tahsis ediliyor. Arz ettiğim gibi öbür tarafta seyreltilmiş uranyum gibi silahlarla yüzbinlerin kanına girenlerin katliamları demokrasi ve insan hakları mücadelesi oluyor. Bu asla kabul edilemez. Şimdi bunu Birleşmiş Milletler Teşkilatı tarafından milletler arası hukuk denilen nesneye de şöyle dahil ediyorlar ki ellerinde kendilerini savunacak ağır silahları olmayan insanların işgalcilere karşı yaptığı her şey terörizmdir. Üstelik ABD gibi işgalci devletler nazarında işgallere direnen bu insanların yasalarla teminat altına alınmış herhangi bir insan hakkı da yoktur. İşgalciler onlara diledikleri gibi işkence edebilirler, kaçırabilirler, yargılamadan hapsedebilirler vesaire. 1974'te Yasser Arafat zamanın Cezayir Dışişleri Bakanı Abdülaziz Buteflika tarafından Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir konuşma yapmak için davet almış ve buna icabet etmişti. Orada Yasser Arafat'ın taşıdığı tabanca da gündeme gelmiş ve gazeteciler bunu sormuşlardı ona. Ve tabii niçin silahlı mücadele yürüttüklerini de. Şöyle demişti yaklaşık olarak Arafat. Benim bir elimde zeytin dalı yani barış, diğer elimde ise silahım yani silahlı mücadele var. Ben bunların dilediğiniz herhangi birini hasmımın bana karşı olan tavrına paralel olarak seçebilirim. Fakat bana İsrail'in fantom uçaklarıyla bomba yağdırılırsa ben de işte elimdeki o silahla direnmeye devam ederim yalnızca. Seçim bana değil onlara bağlı. Böylece aslında hepimiz adına harika bir cevap vermişti Filistin Devlet Başkanı Arafat. İsrail terör üslerini, Mossad yuvalarını, hayatlarını feda ederek havaya uçuran militanlar, terörist, çoluk çocuk demeden Filistinlileri katledenler, hiçbir ahlaki ve hukuki sınır tanımadan insanlığı ortadan kaldıracak cehennem silahları icat edenler terörizm karşıtı. Var mı böyle bir şey? Böylesi ikiyüzlü terörizm tarifleri yapanların bu katliamları cezalandırılmayacak, ülkesini savunan insanların gerçekleştirdikleri en ufak direniş ise en sert biçimde cezalandırılacak. Bunu reddediyor, asla tanımıyoruz. O halde bizler bu tarifi kabul etmiyor, kimlerin asıl terörist olduğunu biliyor. İşte bu hakiki teröristlere yani terör politikası uygulayan devletlere karşı nasıl mukabele edilmesi gerektiğini de elbette kendimiz belirliyoruz. BM veya ABD gibi ülkeler her ne karar alırlarsa alsınlar, bizim için fark etmez. İşgal edilmiş bir ülkedeki herkesin eline geçen her türlü silahla ve her tür savaş tarzıyla vatanını savunma hak ve vazifesi vardır. Avukat Güven Yılmaz'la görüşme 10 Ekim 2009. Carlos ve onun gibiler niçin en büyük düşman? CIA ve Mossad yetkilileri tarafından hazırlanan raporlarda sizi hala tarihlerindeki en büyük düşmanlarından biri olarak görüyorlar. Sizden hala korkuyorlar. Bilemiyorum tabii. Ancak benden korktuklarını sanmıyorum. Şunu söyleyeceğim. Carlos Amerikan emperyalizmine karşı savaştı diye böbürlenecek değilim. Mesele bu değildir. Benimle veya bizimle savaşan düşman şudur. Bizler daima avantgard yani mücadelenin öncüsüydük. Bu süreçte sayısız ülke, kişi ve örgütle temas kurduk. Vedi Haddad çizgisini takip ettik. FHKC'nin dış operasyonlar şefiydi. Cezayir'de yabancı uyruklu bir ajan tarafından suikaste uğradı, zehirlendi. Ve bunda rolü olan Cezayir Güvenlik Servisi şefi, o namussuz adam, AIDS'ten ölen ilk Cezayirlidir. İşte bu ve diğer işbirlikçiler Haddad'a ihanet ettiler ve tüm Müslümanlara. Çünkü çok iyi biriydi, çok iyi bir Müslümandı Haddad. Bil vesile Cezayir Devlet Başkanı bu tefrikanın bununla bir alakası yoktu. Yanlış bir intiba vermek istemem onun hakkında. Şimdi bu yukarıdaki meseleyle alakasına gelirsek, söylemek istediğim şu. Biz Amerikalılar nazarında kötü bir örnektik. Yani bizim cismen tehlikeli oluşumuzdan daha ziyade, ki başka herkesten çok daha tehlikeli olduğumuzu düşünmüyorum, İşte bizim bu öncü yani yolu açan rolümüzdür onların gözünde bizi tehlikeli kılan. Anlatabiliyor muyum? Evet. Size bir örnek vereceğim, dinleyiniz. 30 yıl önce birilerine çıkıp şöyle deseydiniz, yani aynen benim yaptığım gibi. İleride biz komünistiz, Müslümanız, cihadı destekliyoruz diyen fedailer çıkacak. Kim inanırdı o zaman buna? Hadi canım hikayeyi anlatma bize derlerdi. Fakat şimdi bu apaçık bir hakikat. Şu an bilfiil gerçekleşiyor. Dünyada iki taraf vardır. Onların tarafı ve bizim tarafımız. Bizden hoşlanmamaları tam da bundandır. Yoksa tehlikeliymişiz falan bunlar değil mevzunun esası. ABD tarihin en güçlü devletidir öyle değil mi? ABD'ye karşı bizim cüssemiz ne olabilir ki bu bakımdan? O bir canavardır. Ama zayıf bir canavar. Tek yapmamız gereken birleşmek ve onu reddetmektir. En basitinden bırak Coca-Cola içmeyi, gör ki bu bile ne anlama gelecektir onun için. Bırak Amerikan mallarını, sigarasını, şusunu, busunu ve gör. Türk sigarası iç. Ne kadar da güzeldir üstelik. İşte bu dahi ne kadar anlamlı bir anti-emperyalist ve devrimci tavırdır. Özetlemem gerekirse onlar için bizim eylem kapasitemiz falan değil ki askeri anlamda ABD'ye nazaran bir hiçiz ve aynı şekilde İBDA'da her ne kadar kendisini feda edenlerden olsa da düşman karşısında öyledir. Ama asıl bizlerin başkalarına örnek olmamız, neyin nasıl yapılacağını bil fiil göstermemiz ve onlara öncülük etmemizdir hakiki tehlike. Bizi zaten sevmezler. Şahıs olarak beni de sırf bu yüzden ve özellikle sevmezler. Haklısınız. Çok teşekkür ediyoruz size. Sizinle görüşmek çok büyük bir zevkti. Benim için de bir öyle. Daima irtibatta olalım. Herkese, tüm gönüldaşlara benden çok selam. Ümit ediyorum Başbakan Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül cezaevindeki tüm siyasi mahkumları serbest bırakır. Gazeteci Fazıl Duygun'la görüşme 21 Mart 2009. Mücadelemiz tüm insanlığın kurtuluşu için. Venezuela'da bir gelişme oldu dün. Venezuela Devlet Başkanı Kumandan Hugo Chavez, Venezuela Meclisi'nde milletvekillerine hitap edecekti. Bu arada siyasi mahkumlarla yani en başta benimle, Dayanışma Komitesi mensupları da oradaydı ve benim fotoğraflarımla beraber bazı yazılar falan vardı bulundukları yerde. Başkan girdi ve tam da benim fotoğraflarımın ve komite mensuplarının olduğu yere geldiğinde durdu. Kardeşim Vladimir'e selam verdi ve tüm bunlar doğrudan televizyonda yayınlandı. Zaten Chavez'in güvenlik servisi yetkililerine bir takım bilgi ve belgeler de takdim edilmişti tarafımızdan. Kısacası kendisi durumumla çok yakından ilgileniyor. Gerek yasa dışı biçimde Fransa'ya kaçırılışımın, gerekse yine yasa dışı biçimde Fransa'da tutuluşumun üzerinde ciddi biçimde duruyor ki, tüm bunlar iyiye işaret tabii. Kuşkusuz Amerikan emperyalizmi de elbette engelleyici olarak benim üzerimde bilhassa duruyor ve burada bulunuşumun sebebi de onlar haliyle. Unutmamamız gereken bir diğer yoldaş daha var benimle benzer durumda olan, George İbrahim Abdullah. Kendisi Lübnanlı bir fedaidir. Ölüm cezasına çarptırılmıştır ve 20 yıldır cezaevinde olmasına rağmen henüz serbest bırakılmamıştır. Hala serbest bırakılmayışının sebebi Fransız hükümetinin onu serbest bırakmayı kabul etmeyişi değildir. Çünkü sağı ve soluyla Lübnan devlet yetkilileri onun artık Lübnan'a yani evine dönebileceği hususunda hemfikirdirler. Ne var ki Amerikan Büyükelçiliği ve eski sosyalist bakanlardan Adalet Bakanı'ydı. Siyonist bir Yahudi buna açıkça karşı çıktığı için İbrahim Abdullah memleketine geri dönemiyor. Zamanında Amerikalı diplomatlara yönelik silahlı veya bombalı bir saldırıdan sorumlu tutuluyor Abdullah ve bu eylemi onun örgütünün gerçekleştirdiği söyleniyor. Amerikan hükümeti onun tahliyesine veya Lübnan'a sevkine bu sebeple açıkça karşı. Fakat bana karşı böylesine açık bir gerekçe üzerinden kampanya yürütemedikleri için her şey kapalı kapılara ardında ve yasa dışı yollardan kotarılıyor. Her ne olursa olsun iyimser olmalı ve savaşa devam etmeliyiz. Haklı olan biziz. Yine dünyada her ne olursa olsun bilelim ki korkuyla yaşayanlar onlardır. Dehşet içinde yaşayanlar emperyalistler ve siyonistlerdir. Bizimse hiçbir şeyden korkumuz yok. Bizler cüsse olarak belki hiçbir şeyiz. Fakat bizim iman ve cesaretimizdir onları böylesine korkutan. Onlar bizlerin şehadetinden Bu kadar dehşete kapıları ve korkarken biz seve seve koşuyoruz şehitliğe. Kaldı ki bizler sadece kendimizin kurtuluşu için nefsimizi feda ediyor da değiliz. Tüm insanlığın, dünyada sömürülen herkesin kurtuluşu için bu mücadelemiz. Tek başına Filistin'i işgalden kurtarma mücadelesi değildir bizim verdiğimiz. Aynı zamanda Türkiye'yi de kurtarmak, yine Irak ve Afganistan gibi yabancı işgali altında yaşayan herkesi hürriyetine kavuşturmak içindir. Aynı şekilde Küba'yı, Venezuela'yı, Bolivya'yı, Paraguay'ı dünyaya cesaret ve ihtilalci ruh dersi veren Somali'yi de kurtarmak içindir. Şu an tüm söylemek istediğim moralimin çok çok iyi olduğudur. Avukat Güven Yılmaz'la görüşme 16 Ocak 2010. Birinci ayrımın sonu sayfa 20.